Ayrım 41.
Sayfa 398. Kurnaz soru etkisini gösterdi. Herkes birbirinden cevap bekliyormuş gibi bakıyordu. Sonra birdenbire buyruk almış gibi gözlerini Verhovenski ile Stavrogin'e çevirdiler. Bayan Virginskaya, "Ben yalnızca biz toplantıda mıyız?" sorusunun oylanmasını öneriyorum dedi. Sesler duyuldu. "Ben de katılıyorum, ben de." Virginski, "Sanırım çok daha düzenli olur." diye onayladı. Virginskaya, "Öyleyse oya geçiyoruz." diye ekledi. Liamshin, "Rica ederim piyanonun başına geçin. Oyunuzu oradan da verebilirsiniz." Liamshin, "Gene mi?" diye bağırdı. "Size yeterince çaldım." "Sizden üsteleyerek rica ediyorum. Oturun çalın. Davaya yararlı olmak istemiyor musunuz?" "Sizi temin ederim ki Arina Prohorovna, dışarıdan kimse dinlemez. Bu yalnızca sizin kuruntunuz. Hem pencerelerde yüksek, hem zaten dinleyecek bile olsalar bir şey anlayamazlar ki." Bir ses, "Sorunun ne olduğunu kendimiz bile anlamıyoruz." diye homurdandı. "Bense her zaman önlemli olmak gerek diyorum. Olur da ajanlar dinlerse." diyerek anlamlı anlamlı Verhovenski'ye baktı. "Varsın bizde doğum günü kutlandığını ve müzik çalındığını duysunlar." Liamshin, "Hay Tanrı kahretsin." diye sövdü, piyanonun başına geçti ve tuşlara hemen hemen yumruklarıyla vurarak boşuna bir vals çalmaya başladı. Bayan Virginskaya, "Toplantı yapılmasını isteyenlerin sağ ellerini havaya kaldırmalarını öneriyorum." dedi. Kimileri kaldırdı, kimileri kaldırmadı. Ellerini önce kaldırıp sonra gene indirenler, indirdikten sonra gene kaldıranlar oldu. Bir subay, "Hay Tanrı kahretsin, ben bir şey anlayamadım." diye bağırdı. Bir başkası da bağırarak, "Ben de anlamadım." diye ekledi. Üçüncüsü, "Hayır, ben anlıyorum." dedi. "Evetse el havaya kalkacak." "İyi ama evet ne demek?" "Toplantı yapılsın demek." "Hayır, yapılmasın demek." Lise öğrencisi Bayan Virginskaya'ya, "Ben toplantı için oy verdim." diye bağırdı. "Öyleyse niçin elinizi kaldırmadınız?" "Hep size bakıyordum. Siz elinizi kaldırmayınca ben de kaldırmadım." "Ne anlamazlık. Ben öneri sahibi olduğum için kaldırmadım. Baylar, yeniden tersini öneriyorum. Toplantı yapılmasını isteyenler varsın yerlerinde otursunlar ve ellerini de kaldırmasınlar. Toplantı yapılmasını istemeyenler sağ ellerini kaldırsınlar." Liseli, "İstemeyenler mi?" diye gene sordu. Bayan Virginskaya öfkeyle, "Siz özellikle mi yapıyorsunuz?" diye bağırdı. "Hayır, izin verin. İsteyenler mi yoksa istemeyenler mi? Bunu açıkça belirtmek gerek." "İstemeyenler, istemeyenler." Bir subay, "Peki ama ne yapmamız gerek? İstemeyenler olursa elini kaldıracak mı, kaldırmayacak mı?" diye bağırdı. Binbaşı, "Hey gidi, demokratik kurallara henüz alışamadık." diye belirtti. Topal öğretmen, "Bay Liamshin, öyle hızlı çalıyorsunuz ki kimse bir şey anlamıyor." dedi. Liamshin, "Aman Arina Prohorovna kimse dinlemiyor." diyerek yerinden fırladı. "Hem çalmak istemiyorum. Ben size konukluğa geldim, davul çalmaya değil." Virginski, "Baylar, hepiniz cevap verin. Biz toplantı durumunda mıyız, değil miyiz?" diye sordu. Her yandan "toplantı, toplantı" diyerek bağırıştılar. "Öyleyse oylamama gerek yok, yeter. Tamam mı baylar, oylamalı mı?" "İstemez istemez, anladık." "Belki toplantı yapılmasını istemeyenler vardır." "Hayır hayır, hepimiz istiyoruz." Bir ses, "İyi ama toplantı ne demek?" diye sordu. Ona cevap vermediler. Her yandan "başkan seçmek gerek" diye bağırıştılar. "Ev sahibi, elbet ev sahibi olmalı." Seçilen Virginski, "Baylar, madem ki öyle, deminki önerimi ortaya atıyorum. İşle daha yakın ilgisi olan bir şey söylemek ya da açıklama yapmak isteyen varsa zaman yitirmeden hemen başlasın." Herkes sustu. Herkesin gözü gene Stavrogin ile Verhovenski'ye çevrildi. Virginskaya doğrudan doğruya, "Verhovenski, bir şey söylemek istemiyor musunuz?" diye sordu. Öteki oturduğu sandalyede gerinerek, "Hiçbir şey" dedi. "Ama bir kadeh konyak isterdim." "Stavrogin, siz istemiyor musunuz?" "Teşekkür ederim, içki içmem." "Konyak değil, bir şey söylemek istemiyor musunuz?" "Ne hakkında konuşacağım?" Hayır, istemiyorum. Virginskaya Verhovenski'ye size konyak getirecekler diye cevap verdi. Üniversiteli kız ayağa kalktı. O daha önce de kalkacak olmuştu. Ben yoksul üniversite öğrencilerinin acılarını açıklamaya ve onlara destek sağlamak için protestoda bulunmayı önermek için geldim. Burada şaşırdı. Masanın öteki ucunda başka rakip ortaya çıkmıştı. Şimdi bütün gözler ona çevrildi. Uzun kulaklı Şigalev, karanlık, somurtkan bir yüzle yavaş yavaş yerinden kalktı ve melankolik bir tavırla kalın ve ince ince yazılmış bir defteri masaya koydu. Yerine oturmadan susup duruyordu. Birçokları aceleyle deftere bakıyorlardı ama Liamshin, Virginsky ve Topal öğretmen bir şeye memnun olmuş gibi görünüyorlardı. Şigalev somurtarak ama kesin bir ifadeyle söz istiyorum dedi. Virginsky söz sizindir diye izin verdi. Şigalev oturdu, yarım dakika kadar sustuktan sonra görkemli bir sesle baylar dedi. Konyak getirmeye giden çay dağıtıcısı akraba kız, tepsi ve tabaksız olarak parmaklarıyla tutup getirdiği kadehi Verhovenski'nin önüne bırakarak tiksinti ve nefret içeren bir sesle işte konyak dedi. Sözü kesilen Şigalev görkemle durup bekledi. Yeniden söze başladı. Baylar, dikkatinizi çekerken ve aşağıda göreceğiniz gibi birinci derecede önemi olan bir noktada yardımınızı isterken bir öndeyiş olarak şunu söylemek zorundayım. Pyotr Stepanovich birdenbire Arina Prohorovna sizde makas var mı diye sordu. Öteki gözlerini alabildiğini açarak makası ne yapacaksınız diye sordu. Tırnaklarımı kesmeyi unuttum, 3 gündür tasarlıyordum dedi. Bu sırada uzun kirli tırnaklarını kaygısızca gözden geçiriyordu. Arina Prohorovna kızardı ama Bayan Virginskaya'nın bunda bir şey hoşuna gider gibi oldu. Herhalde makası demin şurada pencere önünde görmüştüm diyerek yerinden kalktı gitti, makası bulup hemen getirdi. Pyotr Stepanovich onun yüzüne bile bakmadan makası aldı ve tırnaklarıyla uğraşmaya başladı. Arina Prohorovna bunun olağan bir davranış olduğunu anlayarak daha önce alındığı için utanç duydu. Herkes sessizce bakışıyordu. Topal öğretmen hem öfke hem de hasetle Verhovenski'yi süzüyordu. Şigalev devam etti. Şimdiki toplumun yerine gelecek olan toplumun toplumsal kuruluşu sorununa harcadığım enerji sonunda toplumsal sistem yaratıcılarının ta eski devirlerden bizim 1870... yılına kadar hep kendi kendilerini yalanlayan doğa bilimlerinden ve insan denen bu tuhaf hayvandan bir şey anlamayan hayalci, masalcı kimseler oldukları kanısına vardım. Rousseau, Fourier, bütün bunlar tuğla sütunlardır ki insan toplumuna değil serçelere yarayacak şeylerdir. Ama gelecek genel biçim, sonunda hepimizin eyleme geçmeye hazırlandığımız şu sırada dünyanın örgütlendirilmesi için kendi sistemimi öneriyorum. İşte o diyerek deftere vurdu. Toplantıda bulunanlara elden geldiğince kısaltılmış bir biçimde açıklamak istemiştim. Ama görüyorum ki birçok sözlü açıklamalara da gerek görülecektir. Bunun için bütün açıklamalar kitabımın bölüm sayısına göre hiç değilse 10 akşama ihtiyaç gösterecektir. Gülüşmeler duyuldu. Ben kendi elimdeki bilgilerin arasında şaşırdım ve çıkardığım sonuç ilk kez ortaya attığım düşüncelerle taban tabana karşıttır. Sonsuz bir özgürlükle başlıyor, sonsuz bir zulümle sona erdiriyorum. Ancak ekleyeyim ki toplumsal sorunsalı çözmek için başka hiçbir çözüm yolu yoktur. Gülüşmeler gittikçe artıyordu ama gülenlerin çoğu gençlerdi. Yani işin iç yüzünü bilmeyen konuklar. Bayan Virginskaya ile Liputin'in ve toplumsal öğretmenin yüzlerinde bir hoşnutsuzluk ifadesi belirdi. Bir subay usulca, kendiniz sistem işinde umutsuzluğa kapıldığınıza göre biz burada ne yapabiliriz diye vurguladı. Şigalev sert bir hareketle, haklısınız subay efendi diye ona cevap verdi. Umutsuzluk sözcüğünü kullanmakla da doğru yaptınız. Evet, ben umutsuzluğa kapıldım. Bununla birlikte kitabımda açıklanan şeylerin değiştirilmesine olanak yoktur. Onun için zaman yitirmeden toplantıda hazır bulunanların kitabımı okuyup dinledikten sonra eleştirmelerini rica ediyorum. Üyeler dinlemek istemezlerse daha başlangıçta erkekler memurluktaki işleriyle, kadınlar da mutfaklarında uğraşmak üzere ayrılalım. Çünkü kitabımı yatsıdıktan sonra başka çözüm yolu bulamayacaklardır. Hiçbir surette. Zamanı kaçırmanın zararı gene kendilerine dokunur. Çünkü eninde sonunda gene aynı şeye döneceklerdir. Bir kımıldanma başladı. Ne o, yoksa deli mi diyen kimi sesler duyuldu. Liam Sheen, demek ki bütün sorun Şigalev'in umutsuzluğuna bağlı diye vurguladı. Asıl sorunsa şu, o umutsuzluğa kapılmalı mı kapılmamalı mı? Lise öğrencisi, Şigalev'in umutsuzluğa yakın olması kişisel bir sorundur dedi. Bir subay, Şigalev'in umutsuzluğu genel davayla ne derece ilgilidir, bununla birlikte onu dinlemeli mi dinlememeli mi diye yargısını neşeli neşeli dile getirdi. Sonunda topal atıldı. Hayır, sorun o değil diye vurguladı. Alaycı bir tavrı vardı. Öyle ki onun ciddi mi konuştuğunu yoksa şaka mı ettiğini anlamak zordu. Burada sorun o değil baylar. Bay Şigalev davasına ciddiyetle bağlıdır. Aynı zamanda da çok alçak gönüllülük ediyor. Kitabını biliyorum. Sorunun tam anlamıyla çözülebilmesi için insanların iki eşit olmayan kısma ayrılmasını öneriyor. Toplumun onda biri kişisel özgürlük ve geri kalan onda dokuzu üzerinde sınırsız bir egemenlik kazanıyor. Ötekilerse kişiliklerini yitirmek ve bir sürü durumuna gelmek zorundadırlar. Sonsuz bir baş eğiş göstererek ilk çağ masumluğuyla birlikte bir dizi evre geçirdikten sonra ilk çağ cenneti gibi bir şeye kavuşacaklardır. Ama aynı zamanda çalışacaklardır da. Yazarın önerdiği insanlığın onda dokuzunun iradeden yoksun ve birçok kuşağın yeniden eğitilerek bir sürü durumuna getirilmesine ilişkin önlemler hayli dikkate değer şeylerdir. Elbet bilgilere dayanmaktadır ve pek mantıklıdır. Kimi sonuçları kabul etmemek olası ama yazarın zeka ve bilgisinden kuşkulanmak zor. Ne yazık ki 10 akşam şartı durumumuza uygun düşmüyor. Yoksa pek ilginç şeyler dinlemiş olurduk. Bayan Virginskaya bir çeşit korkuyla, ''Siz bunları ciddi mi söylüyorsunuz?'' diye topala sordu. Bu adam insanları nereye sokacağını bilmediği için onların onda dokuzunu köle durumuna getirmek istiyorsa, ''Ben ondan çoktan beri kuşkulanıyordum ya.'' Topal, ''Yani kardeşiniz hakkında öyle mi?'' diye sordu. ''Akrabalık ha? Yoksa siz benimle alay mı ediyorsunuz?'' Üniversiteli kız öfkeli öfkeli, bundan başka aristokratlar için çalışmak ve onlara tanrılarmış gibi boyun eğmek alçaklıktır diye vurguladı. Şigalev buyurgan bir sesle, önerdiğim alçaklık değil yeryüzü cennetidir, yeryüzünde bundan başka cennet olamaz diye bağırdı. Liam Sheen, bense cennet yerine diye bağırdı, insanların onda dokuzunu madem ki onları sokacak bir yer yoktur, tutar havaya uçururdum. Ve yalnız kültürlü bir insan kitlesini alıkoyardım. Onlar da bilgince bir biçimde yaşayıp giderlerdi. Üniversiteli kız dayanamadı. Ancak bir palyaço böyle konuşabilir. Bayan Virginskaya, o bir palyaço ama davaya yararlı diye fısıldadı. Şigalev, Liam Sheen'e ateşli ateşli, bu belki de sorunun en iyi çözüm biçimi olurdu dedi. Siz elbet ortaya ne kadar derin bir düşünce attığınızın farkında bile değilsiniz neşeli bay. Ama sizin bu düşüncenizin uygulanmasına hemen hemen olanak olmadığına göre yalnızca yeryüzü cennetiyle yetinmek gerekecek madem ki buna öyle denildi. Bununla birlikte epeyce saçma bir şey diye Verhovenski'nin ağzından kaçtı. Ama kendisi hayli aldırmazdı ve gözlerini kaldırmadan tırnaklarını kesmeye devam ediyordu. Topal sanki onunla çatışmak için ilk sözü bekliyormuş gibi hemen atıldı. Niçin saçma oluyormuş? Yani niçin saçma? Bay Şigalev kısmen insanseverliğe inanan biridir. Ama anımsayınız Fourier, ayrıca Cabet ve üstelik Proudhon'da sorunun çözümü için birçok zalimce ve hayali şeyler vardır. Bay Şigalev hatta belki onlardan daha ayık bir kafayla çözüyor sorunu. Sizi temin ederim ki kimi şeyleri kabul etmemek olanaklı değildir. O belki herkesten daha az gerçekçilikten uzaklaşmıştır ve onun yeryüzü cenneti hemen hemen gerçek bir cennettir. Yani insanlığın yitirmemek için iç çektiği cennettir. Yani herhangi bir zaman o var olmuşsa. Verhovenski, zaten baltayı taşa vuracağımı biliyordum diye mırıldandı. Topal gittikçe sinirlenerek izin verin dedi. Geleceğin toplumsal kuruluşu hakkında düşünce yürütmek her düşünen insan için yenilmez bir ihtiyaçtır. Herzen ömrü boyunca yalnız bunu düşündü. Belinsky kesin olarak bildiğime göre bütün akşamlarını gelecek toplumsal düzenin en ince yanlarını yani hazırlık kısmını göz önüne alarak dostlarıyla tartışarak geçirmiştir. Binbaşı birdenbire kimileri akıllarını bile oynatıyorlar dedi. Liputin sonunda saldırıya geçmeyi göze alır gibi ne olursa olsun diktatörler gibi oturup susmaktansa konuşa konuşa bir sonuca varılabilir diye fısıldadı. Verhovenski mırıldandı. Ben Şigalev için saçma demedim. Görüyor musunuz baylar diyerek gözlerini hafifçe kaldırdı. Bence bütün bu kitaplar, furiyeler, kabeler, bütün o çalışma hakları, Şigalevçilik, bütün bunlar yüz binlercesinin yazılması olanaklı olan roman gibi şeylerdir. Estetik bir biçimde zaman geçirmekten başka bir şey değildir. Anlıyorum, bu küçük kentte canını sıkıldığı için yazılmış kağıda hemen atılıyorsunuz. Topal sandalyesinde kımıldanarak izin verin dedi. Biz gerçi taşralıyız ve elbet bu yüzden acınasıyız. Ama bununla birlikte şimdiye kadar bu dünyada bizim gözümüzden kaçan ve bunun için ağlamamız gereken yeni hiçbir şey olmamıştır. İşte bize yabancı kökenli bildiriler aracılığıyla birleşmemiz ve dünyayı ne kadar iyileştirirsen iyileştir, büsbütün iyileştirmeye olanak olmadığı ama radikal bir biçimde 100 milyon kafa keserek kendimizi hafiflettikten sonra hendekten atlamak daha kolay olacak diye kümeler oluşturduğumuz söyleniyor. Düşünce güzel kuşkusuz ama sizin öyle küçümsediğiniz Şigalevçilik gibi uygulanmasına olanak olmayan bir şeydir. Verhovenski sanki kendisi de farkında değilmiş gibi ağzından şu sözleri kaçırdı. Ben düşünce yürütmek için gelmedim. Daha aydınlık olsun diye mumu kendine çekti. Yazık ki düşünce yürütmek için gelmemiştiniz. Çok yazık ki şimdi de makyajınızla uğraşıyorsunuz. Benim makyajımdan size ne? Liputin oldu olacak diye 100 milyon başın kesilmesini gerçekleştirmek, propaganda yoluyla dünyayı yenileştirmek kadar zordur. Üstelik bu Rusya'da olursa daha da zordur. Bir subay, şimdi zaten Rusya'ya bel bağlıyorlar diye mırıldandı. Topal atıldı. Bel bağladıklarını da duyduk. Bizim güzel yurdumuz, büyük sorunu çözmeye gücü yeter bir ülke olarak üzerine gizemli bir indeks çevrilmiş olduğunu biliyoruz. Dipnot, indeks işaret parmağı. Sorunu yavaş yavaş propagandayla çözdüğümüz takdirde ben kişisel olarak bir şey kazanabilirim, hiç olmazsa canımın istediği gibi gevezelik ederim. Üstlerimden de toplumsal davaya hizmette bulunduğum için rütbe alırım. İkinci şıkta 100 milyon başın kesilmesi suretiyle çabucak çözüm yoluna gidilirse benim ödülüm ne olabilir? Propaganda yapmaya başlarsın bir de bakarsın olur ha dilini kesiverirler. Verhovenski, sizin dilinizi kesinlikle keserler dedi. Gördünüz mü ya? En elverişli koşullar altında bile böyle bir kesimin 50 ya da 30 yıldan önce sona erdirilmesine olanak olmadığına göre, çünkü ötekiler de koyun değiller ya, belki de kafalarını kestirmezler. Öyleyse pılı pırtıyı toplayıp durgun denizlerin ötesine, sakin adalara göç edip orada huzur içinde gözlerini kapamak daha iyi olmaz mı? İnanın diyerek parmağını önemli masaya vurdu. Böyle propaganda ile yalnızca göçmenleri yola çıkarırsınız. Başka hiçbir şey elde edemezsiniz. O sözlerini herhalde utkun bir tavırla bitirdi. Bu ilimizin sağlam kafalarından birisiydi. Liputin sinsi sinsi gülüyordu. Virginski biraz hüzünle dinliyordu. Geri kalanların hepsi, ayrıca bayanlar ve subaylar, tartışmayı dikkatle izliyorlardı. Hepsi 100 milyon başın yargıcının sırtının duvara dayandığını anlıyor, bakalım sonu nereye varacak diye bekliyorlardı. Verhovenski eskisinden daha soğukkanlılıkla canı sıkılmış gibi mırıldandı. Siz bunu iyi söylediniz. Göç etmek iyi bir düşünce. Ama gene de önceden sezdiğiniz gibi çıkarlarınıza dokunmasına karşın genel davaya her gün biraz daha fazla gönüllü katıldığına göre siz olmasanız da olur. Burada dostum eski inancın yerine yeni inanç geliyor. İşte onun için bu kadar gönüllü var ve bu büyük bir iş. Siz ise göç edin. Hem biliyor musunuz ben size Sakin Adaları değil Dresden'e gitmeyi öğütlerim. Birincisi orası hiçbir zaman salgın hastalık görmemiş bir kenttir. Siz ise aydın bir insan olduğunuza göre herhalde ölümden korkarsınız. İkincisi Rusya sınırına yakın, sevgili yurdumuzdan gelirlerinizi çabucak alabilirsiniz. Üçüncüsü sanat hazineleri denen şeyler var. Siz ise eski edebiyat öğretmeni olduğunuza göre estetikten anlayan bir insan olmalısınız. Sonunda orası küçük bir İsviçre'yi de içeriyor. Bu da artık şairce duygular için. Çünkü herhalde şiir yazıyorsunuz. Sözün kısası çantada keklik. Bir hareketlenme oldu. Özellikle subaylar kımıldandı. Bir an daha geçseydi hepsi birden konuşacaktı. Ama topal öğretmen sinirlenerek ortaya atıldı. Hayır, biz henüz belki de genel davayı bırakıp gitmeyiz. Bunu anlamak gerek. Verhovenski birdenbire, yani nasıl size önerseydim beşlik kümeye girer miydiniz diye bağırdı ve makası masaya bıraktı. Herkes titrer gibi oldu. Gizemli adam birdenbire açılmıştı. Üstelik doğrudan doğruya beşlik kümeden söz açmıştı. Topal kaçamak bir sesle, herkes kendisini namuslu bir insan olarak bilir ve genel davadan uzaklaşmaz dedi. Ama Verhovenski buyurgan ve sert bir sesle, hayır artık bunun aması maması yok baylar. Size şunu bildiririm ki, bana gerekli olan doğrudan doğruya bir cevaptır. Pek iyi biliyorum ki buraya gelip kendim sizi bir araya topladığım için size kimi açıklamalarda bulunmak zorundayım. Gene beklenmedik bir açıklama. Ama sizin düşüncelerinizin mahiyetini bilmeden hiçbir şey anlatamam. Konuşmaları geçelim. Şimdiye kadar tam 30 yıl konuşulduğu gibi gene tam 30 yıl konuşacak değiliz. Size soruyorum, sizin için daha sevimli olan nedir? Toplumsal romanlar yazarak kalem odalarında insanlığın 1000 yıl sonrasına ilişkin yazgısını belirlemek gibi yavaş bir biçimde yol almak mı? Ki bu zaman içinde despotizm, sizin ağzınızın dibinden kaçırdığınız yağlı lokmaları kendisi yutacaktır. Yoksa siz mahiyeti ne olursa olsun ivedi yargı yanlısı mısınız? Bu yargı sonunda sizin ellerinizi çözecek, insanlığa kağıt üzerinde değil, enginde, gerçekte toplumsal yapıyı kurmayı sağlayacaktır. 100 milyon baş diye bağırıyorlar. Bu belki henüz bir düş. Ama yavaş ve kağıt üzerinde düş kurarken despotizm şöyle 100 yıl gibi bir zaman içinde 100 değil 500 milyon baş yerse. Şunu da vurgulayın. Tedavi kabul etmeyen hastaya siz reçetesini hangi ilacı yazarsanız yazın iyileştirilemez. Tersine safsaklayacak olursanız öyle çürür ki hastalık bize de bulaşır. Şimdi henüz umut bağlayabildiğimiz bütün taze güçleri de bozar. Öyle ki sonunda hepimiz yıkılır gideriz. Liberal ve anlaşılır bir biçimde çene çalmanın pek hoş bir şey olduğunu tas tamam kabul ediyorum. Eyleme geçmekse zor. Ama her neyse ben konuşmasını pek beceremem. Buraya kimi şeyleri bildirmek üzere geldim. Bunun için toplantıda bulunanlardan sözlerimin oya konulmasını değil doğrudan doğruya ve yalın bir biçimde söylemelerini istiyorum. Bataklıkta kaplumbağa adımı mı yoksa bataklığın üzerinden tam yol mu?